Ayrım 6. Sandalyesinin yanında duran gazetede Bostonlu bir beyzbol oyuncusunun atış sonrası gülümseyen fotoğrafı vardı. Bütün hastalıklar içinden, diye düşünüyorum, mor adı bir atletin ismiyle özdeşleşmiş bir hastalığa yakalandı. Lou Gehrig'i hatırlıyor musun diye soruyorum Maury'e. Onun stadyumda herkesle vedalaşırkenki halini hatırlıyorum. O zaman o ünlü sözlerini de hatırlıyorsundur. Hangisiydi o? Hadi canım, sakın bana hatırlamadığını söyleme. Yankilerin onuru. Lou Gehrig. Stadyumun hoparlörlerinden yankılanan konuşması. Haydi, bana hatırlat lütfen, ne olur. Pencereden dışarıdaki çöp kamyonunun gürültüsünü duyuyorum. Havanın çok sıcak olmasına karşın Mori'nin dizleri yine battaniyeyle örtülüydü ve üzerinde uzun kollu bir kazak vardı. Teni bembeyazdı. Hastalık neredeyse vücudunun tamamını ele geçirmişti. Yüksek sesle Gehrig'in taklidini yapıyorum. Bugün kendimi dünya üzerindeki en mutlu insan olarak hissediyorum. Mori gözlerini kapatarak başını sallıyor. Evet, ama ben bunu söylemezdim. 5. Salı. Aile üzerine konuşuyoruz. Eylül'ün ilk haftası, okulların açıldığı hafta. Birbiri ardına 35 sonbahardan sonra ilk kez kampüste yaşlı profesörümü bekleyen bir sınıf yoktu. Boston öğrenci kaynıyordu. Arabalarını yan sokaklara çift sıra park etmiş bagajlarını boşaltıyorlardı. Ve Mori burada çalışma odasında oturuyordu. Garip bir histi bu. Aynen emekliliğe ayrılmış futbolcuların evdeki ilk pazar günü televizyonda maç seyredip düşüncelere dalması gibi. Hala oynayabilirim. Yaşlanma sezonları yaklaştığında insanları kendi hallerine bırakmanın en iyi çözüm olduğunu bu sporculardan edindiğim deneyimlerden bilirim. Hiçbir şey söylememek. Öyleyse Mori'ye zamanının azalmakta olduğunu hatırlatmalıydım. Röportajlarda kayıt için kullandığımız mikrofonu değiştirmek zorunda kaldık. Mori el telefonunu tutamaz olmuştu. Bunun üzerine televizyon sunucularının kullandığı yakaya takılabilen türden bir mikrofon aldık. Mori vücudunda dökümlü duran pamuklu yumuşak giysilerle rahat ettiği için mikrofon ara sıra kayıp düşüyordu. Mikrofon alıp yeniden takmam gerekiyordu. Bu durum Mori'nin hoşuna gidiyordu. O sıralar fiziksel yakınlığa ihtiyacı her zamankinden fazlaydı ve mikrofon düzeltmem gerekçesiyle ona yaklaşmam bu ihtiyacına yanıt veriyordu. Yaklaşınca hırlayan göğsünü ve zayıf öksürüğünü duyuyordum. Konuşmadan önce dudaklarını ıslatıp yutkunması gerekiyordu. ''Evet dostum'' dedi. ''Bugün neden söz ediyoruz?'' ''Aile üzerine konuşmaya ne dersin?'' ''Aile'' dedi ve şöyle bir düşündü. ''Benim ailem sürekli etrafımda. Onları hep görüyorsun.'' Bunu söylerken Mori kafasıyla kitap raflarında duran fotoğrafları işaret ediyordu. Mori ve babaannesi, Mori ve erkek kardeşi David, Mori karısı Charlotte ile, Mori Tokyo'da gazetecilik yapan oğlu Rob ve Boston'da bilgisayar mühendisi olarak çalışan oğlu John ile. Özellikle son haftalarda konuştuğumuz konuların ışığında aile daha bir önem kazanıyor diye devam etti. Günümüzde aile dışında kişilerin üzerine basabileceği bir temel güvenli bir zemin yok. Hastalandıktan sonra bunu çok iyi anladım. Eğer ailenizden sevgi, ilgi ve destek görmüyorsanız hayatta fazla bir şeyiniz yok demektir. Sevgi çok önemli. Ünlü şair Oda'nın dediği gibi, birbirinizi sevmezseniz yok olursunuz. Yok olursunuz diye not aldım. Bunu gerçekten Oda mı söyledi? Birbirinizi sevmezseniz yok olursunuz diye tekrarladı Mori. Doğru değil mi? Çok doğru. Sevgisiz kanatları kırık kuşlar gibiyiz. Eğer boşanmış olsaydım ya da yalnız yaşayan veya çocuksuz birisi, bu hastalık ve tüm yaşadıklarım çok daha katlanılmaz olurdu. Yalnız başıma herhalde yapamazdım. Tabii ki dostlar, meslektaşlarım ziyarete gelirdi. Fakat bu hiç yanımdan ayrılmayan birisinin olmasıyla aynı şey değil. Sürekli sizi izleyen ve iyi olup olmadığınızı denetleyen bir aile bireyinin varlığıyla aynı şey değil. Bu aile kavramının bir parçasıdır. Sadece seven değil, aynı zamanda gözeten kişilerin varlığı. Annem öldükten sonra da en fazla aradığım şey bu. Manevi güvenlik dediğimiz şey değil miydi? Ailenizin sizi gözettiğinizi bilmektir manevi güvenlik. Başka hiçbir şey size böyle bir güvenlik vermez. Ne ün, ne de para. Bana şöyle bir bakış fırlattı. İş hayatı da ailenin yerini tutmaz. Bir aile kurmak benim çok geç olmadan yapılması gerekenler listemde yer alıyordu. Mori'ye benim kuşağımın çocuk sahibi olmakla ilgili ikilemlerinden bahsettim. Çocuklar ayak bağıydılar ve bizi istemediğimiz ebeveynlik işi yapmaya zorlarlardı. Çocuklar konusunda benim de bu tür duygularım vardı. Ama Mori'ye baktım ve onun gibi ölmek üzere olsaydım ve ailem, çocuklarım olmasaydı bu boşluğa dayanabilir miydim diye düşündüm. Mori, kendisi gibi sevgilerini rahatlıkla sergileyebilen iki erkek çocuk yetiştirmişti. Eğer Mori kabul etseydi, iki oğlu da işini gücünü bırakıp son ayları babalarının yanında geçirirlerdi. Ama Mori'nin istediği bu değildi. Yaşama devam edin, demişti onlara. Eğer böyle davranmazsanız bu hastalık sadece birimizin değil, üçümüzün de hayatını mahveder. Bu yolla ölürken bile çocuklarının kişisel dünyalarına saygı göstermiş oldu. Bu yüzden oğulları yatağının yanına çömelip elini tuttuklarında ona sevgi yağdırır, öpücük ve şakalara boğarlardı. İnsanlar bana çocuk sahibi olmak ya da olmamak konusunda soru sorduklarında onlara ne yapmaları gerektiğini söylemem hiç. En büyük oğlunun fotoğrafına bakarak devam etti konuşmasına. Çocuk sahibi olmaya benzer bir başka deneyim yoktur derim. İşte o kadar. Bunun yerine doldurabilecek başka bir şey yoktur. Bir dostla bunu yaşayamazsınız, bir sevgiliyle de. Eğer bir başka insanın tüm sorumluluğunu üstlenmek, sevmeye ve derinden bağlanmayı öğrenmek istiyorsanız, çocuk sahibi olmalısınız. Öyleyse aynı şeyi gene yapar mıydın diye sordum. Dönüp fotoğrafa baktım. Fotoğrafta Robin'i Mori'yi alnından öpüyordu. Mori de gözleri kapalı gülüyordu. Yeniden yapar mıydım diyerek bana baktı. Şaşırmış gibi görünüyordu. Miç, böylesi bir deneyimi hiçbir şeye değişmezdim. Sonunda yutkundu ve elindeki fotoğrafı kucağına bıraktı. Sonunda çok üzücü bir bedel ödemen gerekse bile, dedi. Sonunda onları terk etmek zorunda kalacaksın. Evet, çok yakında onları terk etmek zorunda kalacağım. Dudaklarını büzüştürdü, gözlerini kapadı ve ilk gözyaşının yanağından aşağı süzülüşünü izledim. Ve şimdi, diye fısıldadı, sen konuş bakalım. Ben mi? Senin ailen, anne ve babanı biliyorum. Onlarla mezuniyet günü tanışmıştım, yıllar önce. Bir de kız kardeşim vardı, değil mi? Evet, dedim. Senden büyük herhalde. Evet, ablam. Ve bir de erkek kardeşim var, değil mi? Başımla onayladım. Senden genç, değil mi? Evet, benim gibi, dedim Ori. Benim de bir küçük kardeşim var. Evet, senin gibi. Erkek kardeşin de mezuniyet törenine gelmişti, değil mi? Gözlerimi yumdum. 16 yıl önce hepimizi sıcak güneşin altında mavi mezuniyet cübbelerinin içinde şipşak fotoğraf makinelerine poz verirken görüyorum. Birisinin 1, 2, 3 deyişini duyuyorum. Neyin var diyor Mori aniden susup kalmam üzerine. Kafandan neler geçiyor? Hiçbir şey diyorum konuyu değiştirmek için. Gerçekten bir erkek kardeşim vardı. Benden birkaç yaş küçüktür ve ne bana ne de siyah saçlı ablama benzer. Sarışın ve ela gözlüdür. Küçükken onu kızdırmak için yabancılar tarafından kapımızın önüne bırakıldığını ve o yüzden bize benzemediğini söylerdik. Ve bir gün seni geri almak için gelecekler derdik. Bu onu kızdırmaktan çok ağlatırdı ama biz yine de devam ederdik onu üzmeye. O da diğer küçük çocuklar gibi büyüdü, pohpohlanarak, hayran olunarak ve gerçekten de içten içe işkence çekerek. Bir şarkıcı ya da film yıldızı olmayı istemişti hep. Yemek masasında televizyon dizilerindeki tüm karakterleri canlandırırdı. Ben iyi bir öğrenciydim, o da kötü. Ben söz dinleyen, kurallara uyan bir çocuktum, o ise asi. Ben alkolden ve uyuşturucudan uzak dururdum, o ise aklı hayale gelebilecek her şeyi denerdi. Liseden sonra Avrupa'da yaşamaya başladı. Oradaki hareketli yaşam tarzı ona çekici geliyordu. Tüm bunlara karşın evin gözdesi olmaya devam etti. Ziyarete geldiğinde onun neşeli ve ayrıksız varlığı karşısında kendimi katı ve tutucu hissederdim. Çok farklı kişiliklere sahip olduğumuz için yetişkinlik çağına geldiğimizde yollarımızın ayrılacağını düşünüyordum. Ve tek bir şey haricinde tamamen haklı çıktım. Dayımın ölümünün ardından benim de aynen onun gibi acı içinde öleceğime, zamansız bir hastalığın beni alıp götüreceğine inanmıştım. Bu yüzden çok çabaladım ve kansere karşı her önlemimi aldım. Çok yaklaştığını biliyordum. Nefesini ensemde hissediyordum. Suçunu itiraf etmiş mahkumun celladını beklediği gibi bekliyordum onu. Ve haklıydım. Geldi. Fakat beni ıskaladı. Erkek kardeşime çarptı. Dayımın yakalandığı tür kanserdi. Pankreas kanseri. Nadir bir çeşidi. Ailemizin sarışın ela gözlü en genç biri kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Saçları döküldü ve suratı bir iskelete döndü. Benim olmam gerekiyordu diye düşünüyordum. Fakat kardeşim ne bendi ne de dayım. O bir savaşçıydı. Çocukluğundan beri küçükken Bodrum'da boğuşurken parmaklarımı ayakkabının üstünden kanatıncaya dek ısırdığı ve sonunda dayanamayıp kendisini bıraktığım günden beri mücadeleciydi. Ve mücadeleye başladı. Yaşadığı İspanya'da, ABD'de hala bulunmayan deneysel bir ilacı kullanarak hastalığı yenmeye çalıştı. Tedavi için Avrupa'nın her yerine dolaştı ve 5 yıllık tedavisinin sonucunda ilaçların yardımıyla gerileme evresine girdi. Bu iyi haberdi. Kötü haberse kardeşimin benimle görüşmeyi reddetmesiydi. Kimseyi görmek istemiyordu. Ne beni ne de ailenin diğer fertlerini. Onca arama ve ziyaret etme girişimlerimize karşın bu savaşın kendi savaşı olduğunu ve kendi kendine becermesi gerektiğini iddia ediyordu. Aylar boyu ondan tek bir kelime duymadığımız oluyordu. Telesekrenindeki mesajlardan hiçbirini yanıtlamıyordu. Yapmam gereken şeyleri yapamadığımı bilmek beni korkunç bir suçluluk duygusuna itiyor ve bu hakkı elimizden alması öfkemi olabildiğince körüklüyordu. Ve bir kez daha kendimi tamamen işe verdim. Çalışmaya döndüm. Çünkü bunu kontrol edebiliyordum. Çünkü iş mantıklı ve sonuç vericiydi. Kardeşimin İspanya'daki evinde her arayışımda karşıma telsekreter çıkıyordu. Telsekreterdeki ses İspanyolca konuşuyordu ve bu birbirimizden ne kadar uzaklaştığımızın bir başka kanıtıydı. Mesaj bırakmadan telefonu kapatıyor ve çalışmaya devam ediyordum. Belki de bu yüzden kendimi oraya bu denli yakın hissediyordum. Kardeşimin izin vermediği kadar yakın. Geriye dönüp baktığımda belki de Mori tüm bunları en baştan beri biliyordu diye düşünüyorum. Çocukluk yıllarım. Bir kış günü. Karla kaplı bir tepenin üzerindeyiz. Kardeşim arkada, ben önde bir kıza binmişiz. Çenesini omzumda ve ayaklarını dizlerimin arkasında hissediyorum. Karlı bölümlerde kızak sarsılıyor. Tepeden aşağı kaydıkça hızımız artıyor. Araba! Diye bağırıyor birisi. Onun solumuzdan bize doğru geldiğini görüyoruz. Çığlık atarken bir taraftan da yönümüzü değiştirmeye çalışıyoruz ama işe yaramıyor. Sürücü kornaya basıyor ve ardından frene yükleniyor. Biz de herhangi bir çocuğun verebileceği tepkiyi veriyor ve kızaktan atlıyoruz. Kafamızda kapüşonlarımız caddede birer odun kütüğü gibi yuvarlanıyoruz ve bize değecek ilk şeyin arabanın sert lastikleri olacağını düşünüyoruz. Ah diye bağırırken içimiz korku doluyor ve bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı dönerek düşmeye devam ediyoruz. Ve ardından hiçbir şey yuvarlanmamız duruyor. Nefes alıp yüzümüzdeki karları siliyoruz. Arabanın yolun sonundan dönerken sürücü parmağını sallıyor. Güvendeyiz. Kızağımız bir kar tepeciğine saplanmış. Arkadaşlarımız yüzümüzü tokatlayıp ucuz atlattınız, ölebilirdiniz diyorlar. Kardeşime gülümsüyorum ve çocuksu bir gurur ikimizi birleştiriyor. Hiç de o kadar zor değilmiş diye düşünüyoruz ve ölüme yeniden meydan okumaya hazırız. 6. Salı, duygular üzerine konuşuyoruz. Defnelerin ve Japon akçaağacının yanından geçerek mavi taş merdivenlerden Morin'in evine ulaştım. Beyaz renkli yağmur oluğu bir kapak gibi kapının üzerinden sarkmıştı. Kapıyı her zamanki gibi Connie değil, Morin'in karısı Charlotte açtı. Charlotte hoş bir melodiyle konuşan gri saçlı güzel bir kadındı. Genelde Morin'i ziyarete geldiğimde evde olmazdı. Morin'in isteği doğrultusunda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmaya devam ediyordu. Bu sabah onu evde gördüğüme şaşırmıştım. Moriketi bir gün geçiriyor dedi. Bakışları kıta bir süre omzumun üzerinden boşluğa daldı. Ardından mutfağa doğru yürümeye başladı. Üzgünüm dedim. Üzülme. Seni gördüğünü sevmeyecek dedi hemen. Eminim. Tümcenin ortasında durdu ve kafasını hafifçe çevirirken dikkatlice sessizliği dinledi. Daha sonra devam etti. Eminim. Burada olduğunu duyunca çok sevinecek. Süpermarketten aldığım yiyecekleri mutfağa koyarken her zamanki yiyecek tedarikim diye açıklamada bulundum şakayla karışık. Charlotte aynı anda hem gülüyor hem de alnını buruşturuyor gibiydi. Zaten çok fazla yiyecek var. Geçen sefer getirdiğin hiçbir şeye dokunmadı. Buna çok şaşırdım. Hiç mi? Hiç mi yemedi yani? Buzdolabını açtı ve tanıdık plastik kutuların içindeki tavuk salatası, makarna, sebze püresi ve kabak dolmasını, yani Mori için geçen sefer aldığım her şeyi gördüm. Dondurucuyu açtığında ondan önceki ziyaretlerden kalanlar da duruyordu. Moru bu yiyeceklerin çoğunu yiyemiyor artık. Sadece çok yumuşak şeyler ve sıvıları yutabiliyor. Fakat bana bundan söz etmedi dedim. Charlotte gülümsedi. Duygularını incitmek istemedi. Bunu bilmek beni incitmezdi. Sadece ona bir şeyler getirmek istedim. Sen tabii ki bir şeyler getiriyorsun. Senin ziyaretlerini dört gözle bekliyor. Seninle bu projeyi tamamlamaktan söz ediyor. Zaman ayırıp tamamıyla projeye yoğunlaşmaktan bahsediyor. Bence bu Mori için iyi bir amaç. Yeniden uzaklara daldı gitti Charlotte. Mori'nin geceleri uyumakta güçlük çektiğini ve aynı durumun Charlotte için de geçerli olduğunu biliyordum. Mutlaka Charlotte da uyuyamıyordu geceleri. Mori bazı geceler boğazındaki balgam tamamıyla temizlenene dek saatlerce öksürüyordu. Hemşireler artık 24 saat evde kalıyordu ve gündüzleri ziyaretçiler vardı. Eski öğrenciler, profesör dostlar, meditasyon hocaları. Çoğu gün Charlotte işten eve döndüğünde Mori'nin yanında 5-6 ziyaretçi oluyordu. Tüm bu insanlar Mori ile çok değerli son dakikalarını paylaşıyorlardı. Ve Charlotte bu konuda çok sabırlı davranıyordu. Bir amaç, bir beklenti diye devam etti. Evet, bu çok iyi. Yeni gelen yiyecekleri dolaba koymasına yardım ettim. Mutfak masasının üstü mesajlar, notlar ve tıp makaleleriyle doluydu. Masanın üstünde eskisinden daha da fazla ilaç vardı. Celeston astımı için, Ativan rahat uyuyabilmesi için, Naproxen ise enfeksiyon içindi. Ayrıca süt tozu ve müsil de vardı. Koridorun ucunda bir kapının açıldığını duyduk. Belki şimdi seni kabul edebilir. Bir bakayım. Charlotte yeniden yiyecekleri şöyle bir göz gezdirdi. Utandım. Bunlar Mori'nin artık zevkine varamadığı şeylerin görsel bir listesinden başka bir şey değildi. Sonunda Mori'nin yanına oturduğumda hastalığın büyük bir hızla ilerlemesinin izlerini gözlemledim. Her zamankinden çok daha sık ve şiddetli, göğsünü sarsan kuru bir öksürük başlamıştı. Şiddetli bir titremeden sonra öksürük durdu. Gözlerini kapattı ve nefes aldı. Dinlenmesine zaman tanımak için orada sessizce oturdum. Kayıt aleti çalışıyor mu diye sordu gözleri kapalı. Evet, evet derken aletin kayıt düğmesine basmaya çalışıyordum. Şu anda yaptığım diye devam etti gözleri hala kapalı. Kendimi deneyden koparmak. Kendini koparmak mı? Evet, kendimi koparıyorum. Ve bu çok önemli. Sadece benim gibi ölmek üzere olan birisi için değil, senin gibi tamamen sağlıklı olan birisi için de. Kopmayı öğren, ayrılmayı. Gözlerini açtı. Yavaşça, Budistler ne der bilir misin? Nesnelere yapışıp kalma, çünkü her şey geçicidir. Fakat bir dakika dedim. Sen her zaman yaşamı tüm iyi ve kötü yönleriyle yaşamaktan yana değil miydin? Evet, tabii. Eğer koparsan nasıl olur da yaşamı tecrübe edebilirsin? Sen düşünüyorsun Mitch. Fakat kopmak, deneyimin sana nüfuz etmesine izin vermemek anlamına gelmez. Tam tersine, bütünüyle içine nüfuz etmesine izin vermek demektir. Bu sayede onu terk edebilirsin zaten. Hiç anlamadım. Herhangi bir duyguyu ele alalım. Bir kadın olan aşkı ya da sevilen birisi için duyulan derin acı veya şu anda benim yaşadığım duygular. Ölümcül bir hastalıktan duyulan korku ve acı. Eğer duyguyu bastırırsan ve sonuna dek yaşamaya imkan tanımazsan, korkuyla mücadele etmek zorunda kalacağın için tam kopuş sağlanamaz. Acıdan korkarsın, üzüntüden korkarsın. Sevginin kolay incinebilirliğinden korkarsın. Fakat kendini tüm bu duyguların ortasına atarak, böylesi duyguların içine dalarak onları tam anlamıyla yaşarsın. Acının ne olduğunu öğrenirsin, sevginin ne olduğunu öğrenirsin, üzüntünün ne olduğunu öğrenirsin. Ve ancak o zaman tamam ben bu duyguyu yaşadım, artık onu tanıyorum. Ama şimdi ondan bir dakikalığına kopabilirim diyebilirsin. Mori bir süre durdu ve bana baktı. Belki de neden söz ettiğini anlayıp anlamadığımı görmek için. Biliyorum, söylediklerimin tamamı ölümle ilintili zannediyorsun dedi. Fakat sana sürekli söylediğim tümceyi hatırla. Ölmeyi öğrenince yaşamayı öğrenmiş olursun. Mori en korkunç dakikalarından söz etti. Öksürük nöbetlerinde göğüs kafes kilitlendiğinde, bir sonraki dakika nefes alıp alamayacağını bilmediğinde. Bunlar korkunç zor zamanlar dedi. İlk duygular dehşet, korku ve endişe. Fakat bir kez bu duyguların dokusuna, nemine, beyninden vurulmuş gibi olma hissine alışınca şöyle diyebiliyordu. Tamam, bu korku ve şimdi ben uzaklaşacağım. Korkudan kopacağım. Böyle bir yaklaşıma günlük yaşamda ne kadar çok ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Ne denli yalnız hissederiz kendimizi. Ağlayacak kadar yalnız ama gözyaşları akmaz. Çünkü ağlamamamız gerekir. Ya da bir ilişkide eşimize duyduğumuz sevgiden kendisine söz etmeyiz. Çünkü böyle sözcüklerin ilişkimizi nasıl etkileyeceğini bilemeyiz. Morning yaklaşımı tam tersiydi. Çeşmeyi aç ve kendini bu duyguların içinde yıka. Bu sana zarar vermeyecek. Eğer korkuyu kabullenebilirsen ve ona alıştığın bir tişörtmüş gibi başının aşağı geçirebilirsen, kendine şöyle diyebilirsin. Tamam, bu sadece korku ve beni kontrolü altına almasına izin vermeyeceğim. Ne olduğunu çok iyi biliyorum. Aynı şey yalnızlık için de geçerli. Kendini bırak, gözyaşların aksın. Tamamen hisset onu ve sonunda şöyle de. Bu sadece yalnızlık. Yalnızlık hissinden korkmuyorum ve şimdi o duyguyu bir kenara bırakacağım. Çünkü tecrübe edebilecek daha birçok duygu var. Kopmak dedim oraya yeniden. Gözlerini kapattı ve öksürdü. Yeniden öksürdü. Ve yeniden sesli öksürdü. Birden neredeyse boğulacaktı ve sanki ciğerleri onunla dalga geçiyordu. Balgam yarıya kadar çıkıyor, sonra yine geri gidiyordu. Çok şiddetli öksürüyor, balgamı çıkartmak için önce içeri, sonra dışarı atmaya çabalıyordu. Elleri kolları titriyordu. Bu haliyle gözleri kapalı ellerini sallarken kendinden geçmişe benziyordu. Alnımdan boncuk boncuk ter boşanmaya başladı. Tamamen içgüdüsel bir şekilde onu kendime doğru çektim ve sırtına vurmaya başladım. Ağzına tuttuğu mendili kocaman bir mandal çıkardı. Balgam çıkardı. Öksürük durdu ve Mori kendini suni köpükten yastığının üzerine bıraktı. Havayı içine çekti. İyi misin? İyisin değil mi? Diye sordum korkumu saklamaya çalışarak. Ben iyiyim diye fısıldadı. Titreyen parmağını kaldırırken. Fakat bir dakika bekle. Nefesi normale dönünceye kadar sessizce oturduk. Kafamın terlediğini hissediyordum. Pencereyi kapatmamı istedi. Esinti üşütüyordu Mori'yi. Dışarıda hava sıcaklığının 30 derecenin üstünde olduğundan bahsetmedim ona. Sonunda fısıldayarak şöyle dedi. Nasıl ölmek istediğimi biliyorum. Sesimi çıkarmadan devamını bekledim. Huzur içinde ölmek istiyorum. Biraz önceki gibi değil. İşte kopuş bu aşamada anlam kazanıyor. Eğer biraz önceki bir öksürük krizi sonrasında ölürsem kendimi korkudan koparabilmeli. Şöyle diyebilmeliyim. İşte vaktim geldi. Yaşam bir dehşet anında bırakmak istemiyorum. Ne olduğunu anlamak, anladıktan sonra kabullenip huzurlu bir ruh haline geçmek ve bırakmak. Anlıyor musun? Kopmak. Kafamı salladım. Lütfen, henüz gitme diye ekledim. Kendini gülümsemeye zorladı. Hayır, şimdi değil. Çalışmaya devam etmeliyiz. Yeniden doğuşa inanır mısın diye sordum. Olabilir. Tekrar ne olarak gelmek isterdin? Eğer seçim hakkım olsaydı hayata bir ceylan olarak geri dönmek isterdim. Bir ceylan olarak mı? Bana gülümsüyor. Sence çok mu garip? Çökmüş bedenini, üzerine bol gelen elbiselerini, köpük yastığa dayalı ayaklarını, sımsıkı saran çorapları, hareketsizliğini, prangaya vurulmuşluğunu. Alabildiğine koşan bir ceylanı hayal ediyorum. Hayır diyorum. Hiç de şaşırtıcı değil.